Ayrım 10.
Onun yani Prens Arda bir daha hiç görmedim. Onda aydınlara özgü tüm kusurlar vardı. Koftu. Fazla şey biliyordu bu çocuk ve bu bildikleri kafasını karıştırıyordu. Heyecanlanmak ve karar verebilmek için bir sürü numaraya gereksinim duyuyordu. Düşünüyorum da gittiği o gece epey gerilerde kalmış. Yine de gayet iyi hatırlıyorum, parkımızı sınırlandıran o kenar mahalle evleri son bir kez daha çok net bir biçimde seçilebiliyordu. Gecenin karanlığı onları eline geçirmeden tüm nesnelerin yaptığı gibi ağaçlar gölgede büyüyor ve gecenin yanına ulaşmak için göğe doğru yükseliyordu. Ondan yani şu Prenshard'dan haber alabilmek için hiç çaba sarf etmedim. O zamanlar sık sık söylendiği gibi gerçekten de kaybolmuş olup olmadığını öğrenmeye çalışmadım. Ama keşke kaybolmuş olsa. Hırçın barışımız savaşın içinde bile tohumlarını ekiyordu daha şimdiden. Bu isterik yaratığı neye benzeyeceğini tahmin etmek için Olimpia Paris'in 1895'te kurulan ünlü konser ve gösteri merkezi, tabernasında daha şimdiden nasıl kıpır kıpır ettiğini görmek yeterliydi. Aşağıda yüz aynalı uzun şaşı mahzen dans salonunda Negro İbrani sakson müziğinin eşliğinde toz toprak ve büyük bir umutsuzluk içinde tepiniyordu. İngilizler ve zenciler iç içe. Kıpkırmızı sedirlerin üzerinde boylu boyunca Levantenler ve Ruslar, her yerde onlar vardı. Tüttüren, böğüren, melankolik ve asker. Artık çok zorlanarak anımsanabilen o üniformalar bugünün tohumlarıydı. Hala boy atıyor olmakla birlikte, ancak neden sonra epey uğraştıktan sonra tamamen gübreye dönüşmüş olacak olan tohumlar. Her hafta Olimpiyada geçen birkaç saat sonunda arzu konusunda iyice ısındıktan sonra bugün artık yok olan ve eskiden küçük köpeklerin küçük hanımefendileriyle birlikte tasmalarını takıp ihtiyaçlarını gidermeye gittikleri Folibergier'in arkasındaki Borosina çıkmazında çamaşırcı, eldivenci, kitapçımız bayan Ero olarak telaffuz edildiği için erotizmi çağrıştıran bir isim, grup halinde ziyaret ederdik. Bizler oraya tüm dünyanın hınçla tehdit etmekte olduğu mutluluğumuzu el yordamıyla aramaya gidiyorduk. Bu arzumuzdan dolayı utanıyorduk elbette. Yine de işe koyulmak gerekiyordu. Aşktan vazgeçmek, yaşamdan vazgeçmekten daha zordu. İnsan şu dünyada tüm vaktini öldürmeye ya da tapınmaya harcıyor, hem de ikisini aynı anda. Senden nefret ediyorum, sana tapıyorum. İnsan kendini savunuyor, kolluyor, yaşamını bir sonraki yüzyılın iki ayaklı canlısına devrediyor, azgınca ne pahasına olursa olsun sanki kendi soyunu sürdürmek olağanüstü derecede keyifliymişçesine, sanki bu bizi sonunda ölümsüz kılacakmış gibi, ille de öpüşme arzusu kaşınır gibi. Ruhen daha iyiye gidiyordum. Ancak askeri durumum hala belirsizliğini sürdürüyordu. Zaman zaman kente inmeme izin veriliyordu. Dediğim gibi çamaşırcımızın adı Bayan Ero'ydu. Alnı basık ve öylesine köşeliydi ki onun karşısında başlangıçta kendinizi pek rahat hissetmiyordunuz. Buna karşılık öylesine güler yüzlüydü, dudakları da o kadar etkiliydi ki ardından da bu kez insan ondan kaçabilmek için ne yapacağını bilemiyordu. Müthiş bir şehvetin, unutulmaz bir azgınlığın gölgesinde bir dizi basit, açgözlü, sofuca ticari amaç peşinde koşardı. Kısa sürede köşeyi dönüverdi. Birkaç ay içinde, müttefikler sayesinde ama her şeyden önce de belden aşağısıyla. Yeri gelmişken belirtelim, yumurtalıklarından kurtarmışlardı onu. Geçen yıl salpenjit ameliyatı geçirmişti. İşte bu özgürleştirici iyiliş edilme sayesinde döndü köşeyi. Bazı kadın bel soğuklukları umulmadık bir mutluluğa dönüşürler. Durmadan hamile kalmaktan korkan bir kadın, başarıya giden yolda asla çok ilerleyemeyecek olan bir tür iktidarsızdır. Yaşlılar da gençler de sanırlar ki ben de öyle sanıyordum. Bazı kitapçı, çamaşırcı dükkanlarının arka odalarında kolayca ve ucuza sevişmek mümkündür. Bu belki 20 yıl kadar önce hala geçerliydi. Ancak o gün, bugün nice şeyler, özellikle de en keyiflileri artık yapılmaz oldu. Anglo-Sakson püritenliği aydan aya içimizi biraz daha kurutuyor. Daha şimdiden dükkan arka odalarındaki ayaküstü açık saçık eğlenceleri neredeyse tamamen yok etti bile. Her şey evliliğe ve terbiyeye dönüşüyor. Bayan Erol, ayakta ve ucuza düzüşme konusunda hala elimizden alınmamış olan son fırsatları kullanmasını bildi. Günlerden bir pazar, aylak bir açık artırma tellalı dükkanının önünden geçiyordu. İçeri girdi, giriş o giriş. Biraz bunaktı, az çok öyle olmaya da devam etti. Mutlulukları sessiz sedasız sürdü. Yaşam, vatansever ve son damlasına kadar fedakarlık çağrıları yayımlamakla aklını bozmuş gazetelerin gölgesinde, kesinlikle ölçülü biçimde her türlü tedbiri alarak da olsa devam ediyordu. Hem de eskisinden de daha kurnazca. İşte madalyonun bir yüzüyle öteki yüzü böyledir. Işık ve gölge gibi. Bayan Eron'un açık artırma tellalı, iyi haber alan dostları için, sonra da sırdaş olur olmaz Bayan Eron'un kendisi için Hollanda'da yatırım yapıyordu. Onun sattığı cinsten kravatlar, sütyenler, gömlek sayılabilecek şeyler kadın ve erkek müşterileri çekiyor, daha da önemlisi onları sık sık geri gelmeye teşvik ediyordu. Bizlerin o pembemsi gölgesinde, o geveze ve bayıltıcı derecede parfüm kokan oturaklı kişiliğiyle, o en meymenetsiz karaciğer hastasını bile baştan çıkarabilecek özelliklere sahip patroniçenin susmak bilmeyen cümlelerinin arasında ne de çok ulusal ve uluslararası buluşma gerçekleşmişti. Bu tür karışımlar sırasında Bayan Ero atacağı her adımı gayet iyi hesapladığı gibi daima dört ayak üstüne düşmesini de biliyordu. Her şeyden önce parasal açıdan, çünkü duygu satışları üzerinden vergisini topluyordu. Ayrıca da kendi çevresinde çok sayıda aşk yaşanıyordu. Gerek çiftleri birleştirmek, gerekse de dedikodu, ima ve ihanet yoluyla onları ayırmak onu neredeyse eşit derecede mutlu ediyordu. Durdurak bilmeden mutluluklar ve dramlar düşlüyordu. Yaşamı tutkularla besliyordu. Ticarethanesi de bundan epey faydalanıyordu. Proust, kendisi de yarı hortlak olduğu için inanılmaz bir inatçılıkla sosyetik insanların, yani hep kendi vattolarını, eskiden gemilerin sığındığı bir liman olan Yunan adası Kitira ya da Çuha, sulardan çıkan aşk tanrıçası Afrodit'e adanmış tapınağıyla ünlüdür. Kitira adasına yolculuk, Fransız ressam Antoine Watteau'nun 1717 tarihli en ünlü tablosudur. Aşk yolculuğuna çıkmayı bekleyen çiftleri resmeder. Watteau'nun Fransızca telaffuzu Watteau, gemi sözcüğünü andırır. Ve gelmeyen vapurları beklerken bulamayacakları Kitira adasını iştahsızca arayan kararsız grup seksçisi, arzu hayallerine dönüşmüş, boşluğa ait olan insanların etrafında sarmalanan alışkanlıkların ve davranışların, o sonsuz sulandırılmış kofluğun içinde kendini kaybetti. Oysa halk kökenli ve oturaklı biri olan Bayan Ero, o kaba, aptal ve belirgin iştahlar aracılığıyla ayaklarını yere sıkı sıkı basıyordu. İnsanların bu kadar kötü olmalarının nedeni belki de sadece acı çekmeleridir. Ancak artık acı çekmemeye başladıkları andan, biraz daha iyi olmaya başladıkları ana kadar epey zaman geçer. Bayan Ero'nun parlak maddi kazançları ve tutku alanındaki başarıları, onun o fethetme merakını daha henüz yumuşatmaya fırsat bulamamıştı. Çevredeki öbür küçük esnafın çoğundan daha kindar değildi aslında. Ancak size bunun aksini kanıtlamak için elinden geleni yapıyordu. Öyle olunca da insan onun bu özelliğini unutamıyordu. Dükkanı sadece bir randevu yerinden ibaret değildi. Orası aynı zamanda çok istememe karşın şimdiye kadar hiç ulaşamamış olduğum ve zaten daha ilk ve sonuncu kaçamak dalış denememden sonra hemencecik ve acılı bir şekilde kovuluverdiğim ve o zenginlik ve lüks dünyasına kaçamak bir giriş kapısı oluşturmaktaydı. Paris'te varlıklar hep bir arada yaşarlar, oturdukları semtler blok halinde sivri ucu Louvre'a kadar uzanan yarım ay şeklindeki, kenarı ise Pont de Toy ile Port de Turn arasındaki ağaçların hizasında duran bir kentsel pasta dilimi oluşturur. İşte burası kentin lezzetli dilimidir. Gerisi sadece azapla tezektir. Varlıklılar etrafına geçildiğinde ilk ağızda kentin başka semtleriyle pek büyük bir fark göremezsiniz. Ola ki sokaklar biraz daha temizdir, o kadar. Bu insanların, bu nesnelerin içlerine kadar girebilmek için ya şansınıza güveneceksiniz ya da özel ilişkilerinize. Bayan Ero'nun dükkanı aracılığıyla bu korunaklı özel dünyaya bir ucundan girilebiliyordu. Oradan don gömlek sağlamak aynı zamanda Bayan Hero'nun tam da o niyetle çevresine doluşturduğu iddialı, tiyatrocu, müzisyen, eli ayağı düzgün hatun dostlarından oluşan, hoş seçkiyle oynaşmak amacıyla ayrıcalıklı semtlerden inip gelen Arjantinliler sayesinde. Öte yandan bu söz konusu hatun dostlardan birine fazlaca bağlanmaya başlamıştım. Oysa öyle derler ya, ona gençliğimden başka sunacak hiçbir şeyim yoktu. O çevrede müzin derlerdi ona. Müzin Fransızca'da muse, ilham perisi sözlüğünü çağrıştırıyor. Bayan ilham perisi gibi. Beresinas pasajında herkes dükkandan dükkana yıllardır Paris'in iki sokağı arasında sıkışıp kalmış gerçek bir küçük taşra kentindeki gibi birbirini tanırdı. Yani millet insanca ve çılgınlık derecesinde birbirini gözetler, birbirine çamur atardı. Rızkını çıkarma işine gelince, savaştan önce esnaf kendi arasındaki konuşmalarda dişiyle tırnağıyla kazıyarak sürdürülen umutsuzca tutumlu bir yaşamdan söz ederdi. Çeşitli sefalet sınavlarının yanı sıra bu dükkancıların süreyen üzüntüsü, saat 4'ten itibaren karanlık basınca gaz lambası yapmak zorunda oluşlarıydı. Tezgahlarının aydınlatılması derdinden. Gel gelelim bu sayede arka tarafta alengirli pazarlıklara yatkın bir ortam oluşuyordu. Her şeye rağmen pek çok dükkan savaş yüzünden sallantıdaydı. Oysa Bayan Erot'un ki genç Arjantinliler, tasarruf sahibi subaylar, bir de açık artırma tellalı dostun önerileri sayesinde öylesine gelişim içindeydi ki çevredeki herkes bunu yorumlarken tahmin edilebileceği üzere mide bulandırıcı sözler kullanmaktan kaçınmıyordu. Aşağı yukarı o dönemde örneğin 112 numaradaki ünlü pastacının seferberlik nedeniyle o güzel müşterilerini bir anda yitiriverdiğini kaydetmekte yarar var. Alışa geldik uzun eldivenli çeşnici hatunlar artık gelmez oldular. Çünkü o kadar çok ata el konmuştu ki yaya gelmeye zorlanıyorlardı. Bir daha da asla gelmediler. Nota ciltçisi Sambene gelince o da ezelden beri içinde var olan asker düzme arzusuna karşı koyamaz oldu. Birden. Zamansız bastıran bir gecelik böylesine bir cüret, kimi vatanseverlerin gözünde ebediyen kötü duruma düşmesine neden oldu. Derhal casuslukla suçlandı. Kepenkleri indirmek zorunda kaldı. Buna karşılık o güne kadar uzmanlık alanı edepli ya da edepsiz kauçuk ürünleri olan, ki bunların bir kısmı itiraf edilebilir bir kısmı da itiraf edilemez nitelikte ürünlerdi, 26 numaradaki Mademoiselle Hermans aslında koşullar nedeniyle gayet iyi dikiş tutturabilirdi. Tabii eğer Almanya'dan getirdiği prezervatifleri temin etmede inanılmaz zorluklarla karşı karşıya kalmasaydı. Sonuçta ince ve demokratik yeni iç çamaşır çağının eşiğinde kolayca refaha ulaşabilen tek kişi Bayan Ero'ydu. Dükkanlar arasında insanlar birbirlerine çok sayıda imzasız mektup yolluyorlardı. hem de ne mektuplar. Bayan Nero'ya gelince o bu tür mektupları hem de sadece eğlenmek amacıyla üst düzey kişilere yollamayı yeğliyordu. Böylece bu alanda bile mizacının özünü oluşturan güçlü ihtirasını açığa vurmuş oluyordu. Örneğin başbakana sırf onu boynuzlu olduğuna inandırmak üzere yazıyordu. Mareşal Paten'e ise onu kudurtmak için İngilizce yazıyordu sözlük yardımıyla. İmzasız mektup mu dediniz? Ava giden avlanır. Bayan Ero da her gün o imzalanmamış mektuplardan bir paket dolusuna muhatap oluyordu. Hem de bayağı pis kokular saçan cinsinden. İnanın bana. Bu durumlarda düşüncelere dalar, yaklaşık 10 dakika boyunca ağzı açık kalır, sonra da derhal dengesine kavuşurdu yeniden. Nasıl olursa olsun, neyle olursa olsun ama her zaman hem de sapasağlam bir biçimde. Çünkü onun için yaşantısında tereddüde dahi yer yoktu. Hele gerçeklere hiç yoktu. Müşterilerinin ve himayesine aldığı kızların arasında bulunan küçük sanatçıların pek çoğu ona elbiseden çok borçla kuşanmış olarak geliyorlardı. Bayan Ero hepsine de çeşitli öğütler verirdi. Onlar da hallerinden pek memnun olurlardı. Özellikle de bence en tatlıları olan Müzin. Gerçek bir küçük müzik perisiydi, keman perisi, şaşılacak derecede de yırtık bir peri. Bunu bana kanıtlamaktan çekinmedi. Başarılı olma konusundaki amansız arzusunu öteki dünyaya havale etmeyip bu dünyada gerçekleştirmeye kesin kararlıydı. Onu tanıdığım sıralarda bir eğlence programının pek şirin, pek Parisli, pek de kolay unutulmuş olan küçük bir sahnesinde boy gösteriyordu. Bir tür beklenmedik, manzumeleşmiş peşrevde kemanıyla sahneye çıkıyordu. Çok şeker ve karmaşık bir tür. Ona beslediğim bu duygu yüzünden zamanım çılgın bir tempoda seyrediyordu. Hastaneden tiyatrosunun çıkışına zıplayıp duruyordum. Zaten çoğu kez onu bekleyen tek kişi de ben olmazdım. Karacılar onu kucak kucak kaçırıyorlardı. Havacılar da hem de daha bile kolaycı ama baştan çıkarıcı pomponunun esas sahipleri kuşkusuz Arjantinlilerdi. Ellerinde tuttukları dondurulmuş et ticareti ortalıkta yeni birliklerin cirit atması nedeniyle bir doğa gücü boyutlarına erişmekteydi. Müzincik bu bezirgen dönemden epey faydalandı. İyi de etti. Artık Arjantinli kalmadı çünkü. Anlayamıyordum. Her şey ve herkes tarafından boynuzlanıyordum. Kadınlar, para, fikirler. Boynuzlu ve hoşnutsuz. Hala Müzin'e rastladığım olur tesadüfen neredeyse 2 yılda bir çok yakından tanıdığınız insanların çoğuyla olduğu gibi. Artık şaşmaz olmuş tek bir bakışta, sanki bir üçgüdü gibi bir yüzün en sevimli zamanında bile ne tür çirkinlikler yüklenmiş olduğunu kavrayabilmek için gerekli süre budur işte, 2 yıl. İnsan karşısında bir an sanki tereddüt eder gibi kala kalır. Sonra da o yüzü olduğu gibi kabullenir. Tüm surata yayılan o iğrenç, giderek artan uyumsuzlukla beraber. 2 yılın oyduğu o ağır ve ince işlenmiş karikatüre evet demekten başka çare yoktur. Yani zamanı ve bize ait olan bu portremizi kabullenmek. İşte o zaman artık birbirimizi tamamen tanımış olduğumuzu elimize tutuşturulduğunda önce almaya tereddüt ettiğimiz yabancı bir kağıt para gibi, yolumuzu şaşırmamış olduğumuzu önceden ortaklaşa kararlaştırmaksızın gerçekten doğru yoldan yani o kaçınılmaz yoldan 2 yıl daha çürümenin yolundan gitmiş olduğumuzu söyleyebiliriz. İşte bu kadar. Müzin benimle bu şekilde ayaküstü ne zaman karşılaşsa onu o koca kafamla o kadar korkutuyordum ki benden kesinlikle kaçmak, uzak durmak, başını çevirmek ister gibi oluyor ne olursa olsun. Onun açısından tüm bir geçmişin kötü kokularını anıştırıyorum. Besbelli ama ne yaparsa yapsın onun yaşını gereğinden uzun bir süredir bilen bir kişi olarak artık elimden asla kurtulamaz. Her seferinde benim varlığım karşısında sıkıntılı bir havada öylesine kala kalıyor bir canavar görmüş gibi.
O ki pek zariftir, bana hödükçe, sersemce sorular yöneltmek zorunda hissediyor kendini, suçüstü yakalanmış bir hizmetçi gibi. Kadınlarda uşak ruhu vardır ama belki de bu tiksinmeyi gerçekten hissetmiyor. Daha çok düşlüyordur. Ben de kendimi bir anlamda böyle teselli ediyorum. Onda belki de sadece iğrenç olduğuma dair bir izlenim yaratıyorum. Bu tür şeylerde kendime göre bir yeteneğim vardır belki. Neden olmasın? Neden çirkinlikte de güzellikteki kadar sanatsal bir yön olmasın? Bu da işlenmesi gereken ayrı bir tür. O kadar. Uzun süre müzinciğin salak olduğunu düşünmüştüm. Ancak bu sadece terslenmiş bir kendini beğenmişe özgü bir kanaatti. Aslında savaştan önce hepimiz bugünkünden çok daha cahil ve budalaydık. Genel anlamda yaşama değin pek bir halt bildiğimiz yoktu. Şuursuzduk işte. O zamanlar benim tarzımda küçük adamlar için sapla samanı birbirine karıştırmak bugünküne kıyasla çok daha kolaydı. O pek tatlı müziğine aşık olmanın beni her türlü güçle donatacağını düşünürdüm. Öncelikle de bende olmayan cesaretle sırf kız arkadaşım pek güzel ve pek de güzelce müzisyenlik yapıyor diye. Aşk alkole benzer. Ne kadar iktidarsız ve sarhoş olursanız kendinizi o kadar güçlü ve akıllı sanırsınız. Aynı zamanda da her istediğinizi yapmaya hakkınız olduğunu düşünürsünüz. Nice yitik kahramanın akrabası olan Bayan Ero, çıkmaz sokağından artık ancak büyük bir yasa bürünmüş olarak çıkar olmuştu. Üstelik tellal dostu epey kıskanç davrandığından kente de nadiren iniyordu. Refaha erdikçe bayağı sosyetik salon havalarına bürünen dükkanın arka bölmesindeki yemek odasında buluşurduk. Gaz lambasının ışığında sohbet etmeye, hoşça vakit geçirmeye gelinirdi oraya. Piyanoda müzincik bize klasik müzik ziyafeti çekerdi, sadece klasiklerden çalardı. O acılı günlerin adabını bozmamak için. Öğleden sonraları boyunca orada öylece dirsek dirseğe, ortamızda tellal, hep birlikte gizlerimizi, endişelerimizi ve umutlarımızı düşler dururduk. Bayan Ero'nun hizmetçisi ki işe yeni alınmıştı, kimin kiminle nihayet evlenmeye karar vereceğini merak eder dururdu. Onun köyünde özgür ilişki diye bir kavram yoktu. Tüm bu Arjantinliler, subaylar, meraklı müşteriler onda neredeyse yabanıl bir endişe yaratıyordu. Latin Amerikalı müşteriler müziğine gitgide artan bir oranda tekerlerini alıyorlardı. Böylece de mutfağın yanında hizmetçilere ayrılan bölmede sevdiğim kadını bekleye bekleye bu beylerin tüm hizmetçilerini ve mutfaklarını tanımaya başlamıştım. Zaten bu beylerin uşakları beni kızın pezevengi sanıyorlardı. Derken herkes beni pezevenk yerine koymaya başladı. Müzin de dahil olmak üzere hatta sanırım Bayan Ero'nun dükkanının müdavimleri bile. Yapabileceğim bir şey yoktu. Zaten önünde sonunda her insanın başına gelir bu. Bizi sınıflandırırlar. Askeri makamlardan 2 aylık bir ek nekat süresi koparmayı başardım. Hatta beni çürüye çıkarmaktan bile söz edilir olmuştu. Müzin'le birlikte Paris yakınlarındaki Bienerkür'e yerleşmeye karar verdik. Aslına bakılırsa bu kandırmacanın amacı beni ekmekti. Çünkü uzaklara yerleşmemizi fırsat bilip eve gitgide daha seyrek gelmeye başladı. Paris'te kalmak için her seferinde yeni bahaneler buluyordu. Kentlilerin yüreklerini hoplatmak için gerekçeler bulmalarını sağlayan o çocukça uçak ya da zeplin saldırısı alarmlarının zaman zaman canlılık kattığı Bienkür'de geceleri ılıktı.